Teknolojinin şapkaları. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki için Banu Zeytinoğlu, Murat Lostar, teknolojinin tüm renklerini, siyah, beyaz, mavi, kırmızı şapkalarını konuşuyor.
Teknolojinin şapkalarından herkese mutlu haftalar, güzel bir pazartesi diliyorum. Ben Banu Zeytinoğlu.
Ben Murat Dostlar. İyi haftalar. Ümit ederim geçen haftanız, bayramınız çok keyifli geçmiştir.
Bayramımız güzel, sağlıklı, sevdiklerinize hasret gidermiş bir şekilde geçtiğini ben de umuyorum. Ve diyorum ki bunun için güzel bir 2024 baharı içindeyken bir de dinlendik, tatil yaptık. Acaba yeniliklere açık mıyız? Yeni şeyler üretmeye açık mıyız? Yeni modellere açık mıyız? Yani kendimizi farklı geliştirmek, işimizi farklı geliştirmek konusunda bayramda, tatilde düşündük mü diye merak ediyorum. Ve bu hazır enerji doluyken, hepimiz dinlenmiş ve enerji doluyken yeni şeyler ve girişimcilikten konuşalım istiyorum bugün.
Şahane, hadi konuşalım. Ben uzun yıllar Banu hiç uzun tatil yapmadım. Hep böyle kısa kısa şey tatil yaptım. Sonra oldu bir süre, 15 yıl kadar galiba. Zorla uzun bir tatile götürdüm. Uzun dediğim de 10 gündü. Şeyi fark ettim. 7. gün benim kafam anca işten uzaklaşıyor. Bir kere belli bir uzunluktan sonraki tatil hakikaten çok değerli. O yüzden Türkiye'deki kanunlarda da öyle. Tatillerden birinin en az 10 gün olma zorunluluğu var kanunumuzda, biliyorsun, iş kanunumuzda. Ve bunun faydalı olduğunu biliyorum. Peki bunu sen, bu işte girişimcilik vesaire, daha böyle hani yeniliklere açık olmakla birleştirdiğinde niye bunu söylediğimi söyleyeyim. Ben bu tatillerde, o 7 gün geçiyor, sonra tabii beynim durmuyor. Ondan sonra aklıma gelen fikirler hakikaten hem iş hayatı hem özel hayatım açısından çok değerli oldu.
Evet. Ya aslında çok doğru bir şey söyledin. Ben de yani hep yani tatildeymişim gibi olsa da ben neredeyse hiç yapmıyorum. Bir yerlerdeyim. Ama sağ olsun ekibim hep peşimde ve zaten yolda bülten bakıyorum. Orada bir şeyler oluyor. Gerçekten ve ben geçen gün şunu fark ettim. Lostar, sonra konumuza gelelim. Artık öyle bir noktada ki sistem çoklu çalışmaya bir şekilde alıştığı için benim beynim ağzımdan ileri gidiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir konu seninle konuşurken bir şey sana soruyorum. O konudaki fikrimi, sonra ben başka bir şey düşünmeye başlıyorum. Ondan sonra ve sana anlattığım şeyden saçmalamaya başlıyorum. Çünkü beyin başka yere gittiği için. Aslında bütün bunun dinginleşmesi için o dediğin şeyi çok net yapmam gerektiğini konusunda şu anda bir aydınlanma yaşadım. Yani bunun şu anda olması da tabii küçük bir fiştek gerekiyormuş demek ki.
Ama ne güzelmiş.
Doğru. Durmamız lazım yani.
Evet.
Daha çok girişimcilik konusunda ataklarda bulunalım. Hadi girişimcilik nedir? Teknolojiyle bağlayacağım da nedir
girişimcilik? Hayır, daha genel anlamda girişimcilik nedir? Evet. Ben herhalde girişimcilik yeni bir ürünün, yeni bir hizmetin, belki o bile değil, yeni bir fikrin yaratılması ve bunun bir ticari ya da bir toplumsal ya da işte belki kendi özel hayatında ilgili bir değere, bir katma değere, bir somut sonuca dönüştürülmesi aslında girişimcilik, öyle değil mi? Hani dolayısıyla girişimci kim? İşte bu anlattığım şeyin ortasındaki kişi. Ve girişimcinin en önemli özelliği ne? Mevcut durumu değiştirme niyetinde olduğu için risk alma konusunda daha güçlü, yenilik yapma konusunda daha istekli ve fırsatları değerlendirme konusunda daha gözü açık bir zihniyetle hareket ediyor. Belki de o yüzden şimdi bu bayram tatilinin sonunda bu konu öne çıktı.
Tabii. Peki şimdi çok güzel bir şey söyledin. Yani bir takım konularda girişimci ruha sahip olabilirsiniz ama risk almaktan çekiniyorsunuzdur. Bir kere bence kendi deneyimlerimi söyleyeyim. Her türlü girişiminizde muhakkak risk almanız gerekiyor. Risk almaktan da şöyle korkulmayabilir. Bir sonraki o riskleri de düşünmekten çekinmeyin. Yani riskten kaçılmaz. Riskler düşünülür ve o risklere önlemler ne olabilir diye bir nevi yaptığınız her şeyde şeytanın avukatlığını yapmak zorundasınız. Negatif şeyleri düşünmekten korkmayın demek istiyorum. Evet.
Evet ama mesela
Özelliklerle mesela yaratıcılık, yenilik, esneklik de gerekiyor herhalde.
esneklik gerekiyor. Şey gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi bir derdi, bir problemi iyi tanımlamayı gerektiriyor girişimcilik. Yani girişimcilik bir çözüm yaratmaktan çok bir sorunu çözmek demek benim gözümde bağlı. Yani işte ben hani şöyle bir araba yapacağım uçacak diye düşünmektense acaba ben trafiğin bu kadar yoğun olduğu bir yerde ulaşımı nasıl hızlandırabilirimden yola çıkmak gerekiyor iyi girişimci olmak için.
Evet. Çünkü yani aslında çoklu düşünceyi gerektiriyor.
Tabii ki, evet. Evet.
Hayal kurmakla arasındaki fark ne?
Hayal kurmakla arasındaki fark herhalde şu. Bir hayali kuruyoruz, bitiyor ve kenara atıyoruz. Ya da hayal kurarken gerçekçi ve kritik düşünceyi o hayale hiçbir zaman uyarlamayız. Yani şimdi senle beraber hayal kuralım Banu'cum. Hadi bir değişiklik olsun, işte bilmem ne olsun da gidelim bir de Mars'tan dünyayı görelim diye hayal kurabilirsin, tamam mı? Ama bu girişimcilik değil. Girişimcilik olabilmek için Mars'a nasıl giderim mi düşünüyor olmak lazım. Tabii burada her birçok kişinin farkına vardığı gibi Elon Musk'ın bir hayalini örnek olarak söyledim. Yani o hayali birçok kişi kurmuştur. Ama zaten Elon Musk'ın da dikkat ederseniz Elon Musk'ın hedefi Mars'a gitmek değil. Elon Musk'ın hedefi şu, diyor ki Elon Musk, dünya insanlığı taşımak için tek bir gezegen olması durumunda bu insanlık için büyük bir risk. Çünkü dünyanın başına içeriden ve dışarıdan birçok şey gelebilir. Göktaşı ya da iklim değişikliği ya da şu ya da bu. Dolayısıyla bizim soyumuzu sürdürebilmek için insanları çok gezegenli bir ortama geçirmemiz gerekiyor. Dan yola çıkıyor. Ama onu yani oraya giden yolda neler yaptı bu adam? Hani bir kısmı delilik, bir kısmı böyle değişik psikolojik değerlendirmede bulunanlar da var o mesela. Ama mesela benim de en şaşırdığım şeylerden bir tanesi parasız kaldığı bir sırada Amerika'da lav cihazı üretti ve sattı. İnsanlar evine vardı ya bu Dünya Savaşı'nda 1 ve 2'de kullanılan lav cihazı bile ateş fışkırtan cihazlar falan yaptı. Niye? Yani bunun ne insanlıkla ilişkisi var, ne başka bir şey ilişkisi var ama orada biraz paraya ihtiyacı vardı. Para topladı, onu bilmem neye kurdu. Ya da işte gitti elektrikli
Hayır, onu
araba yaptı
anlamadım
gibi.
ben. Ne lav cihazını nerede kullanacağız? Şömine mi yakacağız?
Sen şömineye tut, evi yakıyor lav cihazı dediğim bir kere de. Yani şeyi söylemek istiyorum. Hani işte Elon Musk'a da anlam veremediğimi sahiplemek için bu örneği verdim.
Ekonomik büyümenin aslında önemli bir motoru, lokomotif.
Çok ve istihdam hani aslında devlet açısından da önemli. Bu nedenle de zaten Türkiye Cumhuriyeti de bu anlamda kabul etmek lazım. Lider ülkelerden bir tanesi. Hemen her ülkede girişimcilere ve girişimciliğe bir takım hibe ve destek programları var. Türkiye dediğim gibi ben hani bir takım gelişmiş ülkeleri de biliyorum. Örnek vermem gerekirse yakından bildiğim İngiltere'yi biliyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ni biliyorum, Hollanda'yı biliyorum, Belçika'yı biliyorum. Türkiye'deki hibe ve destek programları çok daha destekleyici.
Peki biz bunu hep böyle yenilik olarak adlandırıyoruz ya bir şekilde. Yani girişimcilik aslında bir problemi görüp çözüm üretmeye de odaklanıyor. Bir nevi girişimci toplumlar daha ileriye gidiyor. Bir de tabii ki yeni fikirler çıkıyor. Buradan şuna geçeceğim. Teknolojik gelişmelere de öncülük ediyor sonuç olarak. Yani böyle baktığın zaman teknolojiye birazcık yanaşmaya çalışsak girişimcilikle bağlantılı. Bu orada örnek ülkeler neresi? Kimdir teknoloji konusunda özellikle? Ya da istersen genelinde de söyle. Benim en girişimci ülke kim desen yeni şeyler ürettiği için. Yani şimdi teknolojide Japonya mı mesela? Bilmiyorum.
Şimdi teknoloji çok genel ve geniş bir kavram biliyorsun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'nın gerçekleştirdiği girişimcilik ve işte gelişme hamlesi tüm dünyaya çok örnek oldu. Benzer şekilde sanayi devrimi, sanayi konusundaki yeniliklerin adapte edilmesi konusunda tabii ki Almanya dünyanın her zaman önündeki örneklerden biri oldu. Yine biraz daha tarihe bakarak söylüyorum. İki tane, yani özellikle benim içinde bulunduğum bilgisayar teknolojiler açısından bakarsak benim aklıma bir dünyada birçok merkez var belki ama bir ülke ve bir başka ülkedeki bir bölge geliyor. Ülke deyince aklıma gelen ülke İsrail. Özellikle teknoloji ve siber güvenlik konusunda çok fazla girişim üretiyorlar. İstersen daha sonra sebeplerini de konuşuruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında da Amerika'nın batısında Kaliforniya eyaletinin bir bölgesi ki oraya biliyorsun artık Silikon Vadisi deniyor. İşte San Francisco, Palo Alto, işte San Jose, oradaki o vadi iyi tariflediğimiz bölgeye gidiyor. Hani neden o bölgeler bunun merkezi haline gelmiş? Bambaşka bir tartışma konusu olur her zaman.
Ben bunu biraz Türkiye'ye de getireceğim ama istersen senin seçtiğin ve herkesin bayıldığını bildiğim emin oldum. Eminim yani bir şarkıyla yapalım, parçayla yapalım. Bu ben siber güvenlik, girişimcilik falan bu konularla ilgili böyle biraz bir şeyler karıştırıp okumaya başlayınca hep bu kuluçka merkezleri çıktı önüme.
Geliyor tabii ki.
Kuluçka merkezlerini de biraz açmanı rica edeceğim şarkımızı dinledikten sonra.
Memnuniyetle.
Sen seçtin, çok güzel seçtin. Sen anons et istersen.
Memnuniyetle. Önce şeyi söyleyeyim, ben seçmedim, seçtirttim yapay zekaya, hemen açıklayacağım. Dinleyeceğimiz parça Survivor'dan Eye of the Tiger. Şimdi herkesin aklına gelebilir bunun ne ilgisi var girişimcilikle diye. Ben gittim sordum yapay zekaya, bana girişimcilikle ilgili bir parça söylesene dedim. Bir cevap verdi, içinde bu geçiyor. Onun içinde geçen, açıklamada geçen bir cümleyi, iki cümleyi okuyacağım. Dedi ki yapay zeka, doğrudan girişimcilikle ilgili olmasa da kararlılık, direnç ve engelleri aşma mesajını güçlü bir şekilde yansıtır. Girişimcilik bağlamında engellerle ve zorluklarla karşılaşmasına rağmen başarıya ulaşmak için gereken azmi ve kararlılığı simgeler Eye of the Tiger.
Ve Eye of the Tiger. Da da da. Dinliyoruz.
Buyurunuz.
Ya ne kadar güzel bir parça seçti bazı asistanlar bizim için gerçekten. Eye of the Tiger'ı dinledik. Girişimciliğe ithafen.
Şahane.
Şimdi ben sana kuluçka merkezlerini soracağım da. Konumuz girişimcilik. Şimdi siber güvenlikte girişimciliği konuşmak istiyorum biraz. Şimdi sen bir siber güvenlik girişimcisi misin?
Öyleyim.
Ne gibi girişimlerin oluyor?
Nereden kendini böyle şey yaptın diyorsun? Nasıl kendine bunu koydun? Çok basit. Ya
ben öyle olduğunu biliyorum da biraz ne demek bu, onu anlayalım istiyorum.
Şimdi bildiğin gibi işte 25-26 yıldır zaten siber güvenlik tarafındaki bir işte danışmanlık şirketinin yöneticiliğini yapıyorum. Burası girişimcilik değil artık. Çünkü bu kadar yıl geçtikten sonra odayda bir girişimcilik kalmıyor. Ama bundan işte birkaç yıl önce, yani 3-4 yıl kadar önce benim çok eski iki arkadaşımla birlikte Ozan ve Arif'le yeni bir siber güvenlik problemi üzerinden yeni bir girişimi hayata geçirdik. Ve şu anda onu büyütmeye çalışıyoruz Banu'cum.
Siz o zaman bunun adı siber güvenlik miydi? Bilgi güvenliği.
Yok şimdi mi ya? 3-4 sene önce mi?
Hayır. Sizin o ilk başladığınız.
O ilk başladığımız siber güvenlik değil. İlk başladığımız yazılım şirketiydi. Yani biz daha üniversitenin işte 1. 2. sınıfında beraber şirket kurmuştuk. Ve yazılım geliştiriyorduk. Acayip işler yaptık. O da bir girişimcilikti. Ama o çok uzun sürmedi. 86-92 yaklaşık 6 yıl kadar sürdü. 5-6 yıl. Ondan sonra orada yollarımız ayrıldı ama arkadaşlığımız devam etti. Sonra yıllar sonra tekrar bir araya gelip yeni girişimde bir araya geldik. Hatta şimdi o girişim yeni bir kitle fonlamasına çıkıyor. Çünkü girişimin önemli şeylerinden bir tanesi paraya erişim. Belki sonra konuşuruz. Biz de o girişimle beraber şu anda yeni bir fon turuna çıkıyoruz. İsteyenler yatırım yapıp o şirketin büyümesinin ortağı haline gelip büyümesinden fayda sağlayabilecekler.
Peki bu yurt dışında mı çıkıyorsunuz?
Yok hayır, Türkiye'de.
Aa.
Evet. Fon Angels diye bir işte SPK'ya bağlı bir kitle fonlama platformu evet. Üzerinden.
Çıktınız mı?
Evet, yani çıkıyoruz. Şu anda hazırlıklar var. Ön şey şu anda bugünlerde başlıyor. İşte ay sonu gibi de genel katılım açık halinde. Şu anda ön talep topluyor. Program da ay sonu gibi açılacak.
İyi güzel. Bak, ben inceleyeyim. Belki
İncele.
Belki ortak oluruz yine.
Yine. Burada da.
Burada da. Peki Türkiye'li olmak senin girişimcilik alanında diyeyim. Eli yani bir nasıl diyeyim sana? Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama eksi ya da artıları var mı?
İkisi de var bana. Hemen hızlı hızlı söyleyebilirim bir iki tanesini. Benim Murat olarak çok yaşadığım. Bunlardan bir tanesi, artılardan başlayacağım. Parçadan önce de söyledim hatırlarsan. Türkiye girişimciliğe destek olmakla ilgili çok ciddi devletsel programlara sahip. Ve bu programlar İngiltere'den, Hollanda'dan, İsviçre'den, Amerika'dan daha güçlü. Dolayısıyla bu çok ciddi bir avantaj. Yani tek detayına girersen çok uzun olduğu için süremiz yetmez ama hani merak ettiğin olursa memnuniyetle konuşup anlatmak isterim. İşte kuluçka merkezlerimiz var. Devlet dışında da bununla ilgili birçok şey var. Yatırımcılarımız var. Çok çok dünyayla karşılaştırınca güçlü olmasa bile önemli güzel yatırımcı ağlarımız, melek yatırımcı ağlarımız yeni başlayan girişimler için, biraz daha büyüyen şirketler için işte risk sermayesi yatırımları yapan şirketler ya da İngilizce'deki deyişiyle VC, Venture Capital şirketler söz konusu. Bunlar avantajları. Dezavantajlarına gelince iki tane majör dezavantaj görüyorum. Bir tanesi Türk kültürü. Biz bir şey yapmaya geldiğimizde herkes o fikrin neden hayata geçemeyeceğini, neden başarılı olamayacağını söylemeye çok meraklı.
Negatif.
Negatif bakış bizim kültürümüzün, genlerimizin içinde var. Hadi yaparsın, ben de şu köşesinden tutayım deme konusunda bir kültürel problemimiz var. İkinci kültürel problemimiz, işbirliğine çok yatkın bir kültüre sahip değiliz. Yapıyoruz, hani bu sıfır ya da bir gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama hani gel sende bir var, bende bir var, birleştirip bunları üç yapalım demek yerine o bir sadece benim olsun içgüdüsüne sahip oldum. Olduğumuz yer çok. Bu bence kültür olarak kötü bir şey. Bir üçüncüsü, bunu iyi ya da kötü olarak bakmak biraz girişimin türüne göre de değişiyor. Türkiye orta büyüklükte bir ekonomiye sahip. İşte yaklaşık hani 85-90 milyon resmi gayri resmi bir nüfusumuz olduğunu düşünürsek, bir girişim sadece Türkiye'ye hizmet ederek hayatta kalır ama global, kocaman, muhteşem bir şirket haline gelemez. Ama mesela İsrail'e baktığım zaman, İsrail neden başarılı incelediğim zaman bunu görüyorum. İsrail'de de şöyle bir durum var Banu. İsrail küçük. İsrail'de bir girişim yaptığın zaman sadece İsrail halkına, İsrail şirketlerine satarak başarılı olman mümkün değil. O yüzden mecburen hemen yurt dışına açılmak zorundalar. Türkiye'nin orta büyüklüğü Birçok girişimi gözüme çarpıyor. Türkiye'de işte Akmasa Damlar idare ediyoruz abi deyip böyle bir rehavete sürüklüyor ve global başarı hikayeleri yaratmamıza engel oluyor.
Şimdi şeyi düşündüm İsrail konusunda ve ne kadar aslında şundan korkusuz. Yani çok cüretkar davranıyor hayatın içindeki duruşuyla. Şunu demek istiyorum. Aslında dışa bağımlı, dışa satışa bağımlı ama kendi girişimci yapısına, araştırma yapısına, beynine o kadar güveniyor ki. Diyor ki ben savaşı da açarım, bunu da yaparım ama sen zaten bir noktada bana muhtaçsın. Çünkü siber güvenlik konusunda mesela en önemli şirketlerden bir tanesi orada. Araştırmaları.
Birçok şirket de orada Banu. Yani şimdi işin içine savaş, politik tercihler vesaireler konusunda ben hani şu anda girmek ve bununla ilgili zaman şey yapmak istemiyorum. Çünkü zaten olup bitenler ortada. Herkes kendi yorumuna, fikrine de açıkça sahiptir. Ama mesela girişimcilik açısından baktığımızda dünyada İsrail modeli diye bir şey var. İsrail modeli şu. Ar-Ge ürünün tasarımı, yazılımı tasarımı, güvenlik çözümünün tasarımı ya da başka teknolojik çözümün tasarımı ve hazırlanması İsrail'de yapılıyor. Şirket Amerika'da kuruluyor, Silikon Vadisi'nde kuruluyor. Ve Silikon Vadisi üzerinden Amerika'ya ve sonra tüm dünyaya Amerikan şirketiymiş gibi satıyorlar. İşte dolayısıyla bugün birçok İsrail markasının aslında sorsak hani kullanan şirketlere, çalışanlara vesairelere ya bu Amerikan şirketi der. Onun İsrail olduğunu bilmek için ekstra çaba sarf edip bakmak gerekiyor.
Evet. En azından bu modelleri birazcık inceleyip çalışıp kendimize feyz alabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'de bir de şöyle bir şey var tabii. Dediğin doğru. Bizim gibi gelişmekte olan ekonomilerde diyelim. Zaten parayla ilişki bir şeye yatırım yapıp üretime dönüştüreyimden çok daha kolay nasıl elde edebilirim? Param nasıl değer kaybetmez? Yani günlük nasıl değer kaybetmezden yola çıkıyor. Ama bu bahsettiğin en önemli şey yani girişimciliğin temelinde üretim aşkı olması gerekiyor. Yani yeni fikirler üretmek, adımlar atmak falan. Ben bu arada biliyorsun bayramdan önce bence şahane bir girişimcinin yanından geliyorum. Onu da altını çizmek isterim. Yani müthiş bir sosyal video platformu kurdu Mehmet Ali Alabora. Her türlü yani o platforma girdiğiniz zaman o platformda sürekli bir takım mekanlar açık olabiliyor. O mekanlarda isterseniz sinema kulübüne gidiyorsunuz, isterseniz birileri yemek yerken onlarla oturup tanışabiliyorsunuz, isterseniz kitap kulüpleri var, oraya girebiliyorsunuz. Evde canınız sıkılmıyor, kendinizi geliştirebileceğiniz insanlarla tanışıyorsunuz ve sosyalleşiyorsunuz. Gathering diye bir platform. Müthiş bir girişimcilikti. Pandemi zamanında ortaya çıktı. Yani şunu demek istiyorum. Bazen de çok büyük maddi kaynaklara ilk etapta ihtiyacınız olmayabiliyor. Siz fikri çıkarttığınız zaman zaten artık dünya çapında fonlamalar var. Biraz önce Türkiye'de işte melek yatırımcılardan bahsettin, kitle fonlamalarından bahsettin. Siz üretmeye, fikir üretmeye devam edin. Tazelenmiş beyninizle diyorum. Çünkü bence babama gönderme yapalım. Tükettiğin değil, ürettiğin kadar zenginsindir. Söz sende.
Mümtaz Zeytinoğlu'nun üzerine bir şey söylemem. Herkese iyi haftalar diliyorum.
Çok tatlısın. Herkese iyi haftalar. Ne yapmıyoruz? Hoşça kalmıyoruz. Hoş kalıyoruz.